Ayrım 9. Mühürlü Sandık. Oya Tatlıbal. Sayfa 140. Hikaye bittiğinde çocuklar duygu dolu gözlerle birbirlerine bakıyorlardı. Betül Sena Çiğdem'in elini tuttu. Beni kırmadığın için çok teşekkür ederim. Size de zaman kaybettirdim ama çok güzel bir öyküydü. Şahmeran'la öyküsünü ömrüm boyunca unutmayacağım. İdris Ali daha fazla zaman kaybetmek istemediği için hemen olaya müdahale etti. Evet, gerçekten de çok güzel ve ders verici bir öykü. Ancak zamanımız gittikçe daralıyor. Bir an önce defterde yazılanları okuyup ne olduğunu anlamamız gerekir. Haklısın. Hadi kaldığımız yerden okumaya devam edelim. İdris Ali yeniden defteri eline aldığında bahçe yine bilindik sessizliğine bürünmüştü. Şimdi gelelim öykümüze. Soyum, öğreticimin soyu olan Buhara'dan gelmiştir. Geçmişten bugüne kadar soyumdan efendimin öğrencisi olan birçok akrabam var. Ben de bu güzel geleneğe uydum ve onun öğrencisi oldum. İlerleyen yaşıma ve ağaran saçlarıma rağmen hala onun öğrencisiyim. Bununla da her zaman gurur duydum. Evet, yanlış okumadınız. Ben şu an 60 yaşında öğrenmeye devam eden küçük bir öğrenciyim. Bu yaşta öğrencilik mi olur diye düşünebilirsiniz. Siz de benim gibi öğreticimi bilseniz, bir de onu tanısanız, kim bilir belki de şu an 900 yaşında. Kendimi hala küçük bir çocuğun heyecanı içinde buluyorum. Hele sandığın içini yerleştirirken nasıl mutlu olduğumu anlatamam. Aynaya bakıp saçlarıma yerleşen kar yumağını görmesem, dışarıya çıkıp çember çevirmece bile oynayabilirim. Yaşadığım sürece öğrendiğim en önemli ders, öğrenmeyi, çabalamayı ve insana hizmet etmeyi bırakmayacağımdı. Çünkü bunları bırakan insanın yaşı kaç olursa olsun yaşlanıyor. Yoksa aynaya yansıyan birkaç beyaz saç teli, yüzde görülen yaşlanmışlığın kırışık izi ve onu yaş rakamları ihtiyarlamaya neden oluyor. Siz bir an önce merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsunuz, değil mi? Aslında yaşayacağınız heyecanı çok iyi biliyorum. Hatta kafanıza belirlen sorularınızı duyar gibiyim. Sandığı neden gömdüm? İçine neden onları koydum? Onların anlamları nedir? Neden bunları sizinle paylaşıyorum? Ben kimim ve ne yapmaya çalışıyorum? Bana göre sizin soracağınız en önemli sorulardan biri ise, neden sandığı bulan kişi ya da kişilere şansı diyorum. Acele etmeyiniz, yoldaş. Bana biraz zaman verin. İnanın hepsini açıklayacağım. Acele etmeyin. Unutmayın ki sabır bizim yolumuz için çok önemli. Sabır, hoşgörü ve gayret, bilgi ve başarıya giden en önemli yoldur. Şimdi gelelim sandığı gömüş nedenime. Önemli bilgileri kaydetmek ve belgeleri saklamak çok eski bir gelenektir. Hatta tarihi biraz inceleyecek olursak, her devrin ve o döneme ait kalıntıların olduğunu görürüz. Mısır piramitlerinden, Yunan tanrılarını bile o eserlerden tanımışızdır. Yazının bulunuşundan önce bir kayanın üzerine çizilmiş resimler bile insanlığa çok şey ifade eder. İşte bu bulguları koruyup onları anlamaya çalıştığımız için o devrin insanı ve yaşayışı hakkında da bilgi sahibi olduk. Yüzyıllardır bu böyle süre gelmiştir. Zaman içerisinde bu güzel ve anlamlı gelenek bizim için bir görev halini almış. Ailem 5 kuşak öncesi gelecek nesillerde şanslı kişi seçmek için neler yapmalıyız diye düşünmüş ve sandıkla şanslı kişiyi belirlemeye karar vermişler. Öğreticimizi tanıtmak hem onun açtığı yolu ve ışığı canlı tutmak hem de bu güzel bilgi ve sırrı paylaşarak insanlara faydalı olmayı hedeflemişler. Sandık olayını ilk duyduğumda bir söylenti olduğuna inanıyordum. Bulduğumda ise mucizelerin nasıl bir gerçek olduğunu anladım. Şanslı kişi olduğumu anladığımda bir süre ne yapacağıma karar veremedim. Ancak değişimler beni kuşattığında gerçeğin farkına varabildim. Hayatım hızla değişiyordu. Daha sonra bu geleneğe uyup değişik bilgi ve belgelerin olduğu sandıkları sakladım. Şimdi bu görev senin ya da sizlerin oldu. Biliyorum. Her şeyi öğrendiğinizde siz de sandığı saklayıp benim gibi özlemle bekleyeceksiniz. Ben inandım, siz de inanın ve ümidinizi asla kaybetmeyin. Bir gün bir şekilde sandık ve içindekiler gün yüzüne çıkacak. gelelim sizin kafanızda beliren soruların giderilmesine. Sandığın içerisinde sırlar içinde sır olduğunu göreceksiniz. Benim görevim öğreticimi tanıtmak. Ancak görevim bununla sınırlı değil. Diğer sırra, yani o büyük güce varabilmeniz için de size yardımcı olmaya çalışacağım. Beni her ne kadar yalnızda hissedebilirsiniz. Büyük yolculuklar her zaman küçük bir adımla başlar. Sizin durumunuz biraz daha farklı. Siz ilk adımı atıp emek vererek yolun sonuna geldiğinizde diğer çıkacağınız zorlu yolculuğu da hatırlamanız gerekiyor. Şimdiden sonra bunun için hazırlanmalısınız. Önce öğreticimin hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Onun, yani efendimizin, yani öğreticimizin kim bilir kaçıncı kuşak öğrencisiyim. Efendim öğretmenim 980 senesinde Buhara yakınlarındaki Afşan'la doğmuş. 18 yaşına gelene kadar o dönemin bütün ilimlerini öğrenmiş. 17 yaşındayken Buhara prensi Nuh bin Nasr Samani'yi tehlikeli bir hastalıktan kurtardığı için saray kütüphanesinin müdürlüğüne getirilmiş. Çok genç yaşta din, edebiyat, matematik, fizik, geometri, mantık ve felsefe bilgilerini öğrenmiş. Batı dünyası onu Avicehime adıyla tanır. Ah öğreticim, ah efendim, ah! Keşke ben de Ebu Ubeyd Cürcani gibi biri olabilseydim. Ey şanslı kişi! Beni bu serüvene iten o günü anlatmak istiyorum. Henüz 15 yaşımdan gün almıştım. Boyumun uzaması sözümü keskin kılıyordu. Okula gidiyordum, hatta iyi bir öğrenciydim. Öğrenmeyi, iyi bir eğitim almayı iyi bir görev haline getirmiştim. Gerçi bunun asıl nedeni doğup büyüdüğüm yerden göç etmiş olmanın mutsuzluğuydu. Bir an önce mesleğimi eleme alıp yeniden Buhara'ya dönmeyi hedefliyordum. Güneydoğu'da küçük bir köye yerleştik. Alışmam bir hayli zor oldu. Her gece düşümde evimizin dar sokağını görüyordum. Ağlamam ve aileme geri dönmek için yalvarmam bir işe yaramıyordu. Çaresizlik içinde bu yeni ortama uyum sağlamaya çalışıyordum. Sonra bir iki arkadaş edindim kendime. Okul tatil olduğunda zamanımı onlarla geçirmeye başladım. Kimi zaman oyun oynuyor, kimi zaman iki tepenin tam ortasına saklanmış, avuç içi kadar küçük bir köyün çevresinde dolaşıyordum. Her şey sakin bir şekilde devam ederken, hiç beklenmedik bir şey oldu. Bir sabah ben ve arkadaşım yine can sıkıntısından dolaşırken küçük bir sandık bulduk. Sanki birileri bizi görsün diye bir tarafını açıkta bırakmıştı. Üstelik bunu gömenin kendi soyumdan olduğunu bile bilmiyordum. Hemen koşup onu bulunduğu çukurdan çıkardı. O an tüm hayatıma yön veren bir başlangıç yaptığımın farkında bile değildim. Uzunca bir süre alışamadığım okulum ve köyümüz bir anda koca bir şehir halini aldı. İçimi kaplayan heyecan ve umut tüm bedenimi sardı. Sandığın kapağını açtığım andan itibaren ben ve arkadaşım, efendim yani öğreticimle tanıştık. İşte ondan sonra hayatım bir anda değişti. Öyle ki her günüm ayrı bir heyecan içinde geçiyordu. Sandığın içinde yazılı olanları bir an önce okuyup ne olduğunu öğrenmek istiyordum. Araştırma yapıyor, yeni bilgiler ediniyordum. Edindiğim her yeni bilgi beni biraz daha hayrete düşürüyordu. Yaşadığım her an heyecan verici bir oyundu sanki. Ancak günler geçtikçe durum değişmeye başladı. Öğreticimin ve onun hizmetlerini iyice öğrendikten sonra her şeyin daha yeni başladığını fark ettim. Bu arada aynı sandıktan iki tane daha olduğunu, içindeki yazıların değişik dillerce yazılıp başka ülkelere de gönderildiğini öğrendim. Demek şimdi bir yerlerde bizimle aynı heyecanı yaşayan birileri daha vardı. Bu ne büyük bir mutluluktu. İçinden çıkanların ne anlama geldiğini ancak Farsça yazılı defteri okuduktan sonra anlayabildim. Sonra bunun bir kuralı olduğunu öğrendim. Önce size bu kuraldan söz etmek istiyorum. Sandığı bulan kişi hangi döneme ait olursa olsun, kendi dönemine ait birkaç aydınlatıcı bilgiyi de ekleyerek sandığı yeniden saklar. Şaşırdınız değil mi? Bunu ilk okuduğumda ben de çok şaşırmıştım. Aylarca düşündüm ama içine ne koyacağıma bir türlü karar veremedim. kendi dönemime ait olan ve bir sonraki nesil için önemli ya da çok özel bir şey ne koyabilirdim ki? Sonra nereye ve nasıl gömeceğimi düşündüm. Zaten bulunduğun yer küçük bir köydü. Ancak aradan geçen yıllar sonunda aslında ne yapacağımı anladım. Kendimi o kadar iyi geliştirdim, olanaklarımı genişlettim ki beni engelleyen bir sıkıntı olmadı Allah'a çok şükür. Aklıma ilk gelen şey de farklı dilleri konuşan insanlara öğreticimi ve eserlerimi tanıtmaktı. Onların içinden de şanslı kişileri oluşturmak ve bu zincirin halkalarını çoğaltmaktı. Ailemin desteği sayesinde iki dil eğitimi daha aldım. Farklı dilleri konuşup yazdıkça seviniyor, hatta sandığın için yazacaklarımın hayalini kuruyordum. Sonunda ben de bu kurala uyarak Farsça, İbranice ve Türkçe yazarak sandıkları gömdüm. Böylece farklı kültür ve inançlardaki insanlar bile zincirin bir halkası olacaktı. En önemlisi de öğreticim ve öğretileri hiçbir zaman unutulmayacak, aynı zamanda insanlara ışık tutacaktı. Öğreticimin yaşamını öğrendikçe kendi yaşamıma da yön vermeye başladığımı fark ettiğimde tıp eğitimim bitmişti. Ben de onun gibi insanlara faydalı olabilecektim. Sonra görevim gereği çeşitli il hatta ülkelerde çalıştım. Bu alanda yapılan yenilikleri izledim. Çelişkiye düştüğüm her soru öğreticimin hayatında yaşanmış, araştırılmış ve sanki bizler rahat edelim diye cevap bulmuştu. Bir ameliyat esnasında hastaya verilen narkoz dikkatimi çekti. Göğüs kafesini açıp çalışan bir kalbin damarına ulaşacaktı. Eğer öğreticim narkozu bulmasaydı, şimdi neyle, nasıl insanın acısını durdurabilirdim? Bana göre insanlık için en önemli buluşlardan biri de buydu. İnsanlık için ne büyük bir adımdı. Onu tanıdınız mı? Yalnız biz değil, birçok ülke insanı bundan yararlanmıştı. Başlıca örneği, cerrah Hugo Van'ın anestezi uygulamasını öğrenerek Avrupa'ya götürdüğü bilinmektedir. Öğreticimin buluşu bunlarla da sınırlı kalmamıştı. O yıllarda bile filtre kullanarak suyun mikroplardan arınma düşüncesini yaygınlaştırmıştı. Aynı zamanda psikiyatrinin ilk kurucusu yine odur. Ünü tüm dünyayı öylesine sarmıştı ki başta Almanya, İran ve Rusya olmak üzere ülkeler onun adına pullar bastırmıştı. 170'e yakın eseri vardı. Bunların bir kısmı ansiklopedidi. Bununla ne kadar önsem de azdır. Onun kitabı El Kanun Fit Tıp, 5 ciltten meydana gelir, 12. asırda Latince'ye çevrilmiş ve yıllarca Avrupa üniversitelerine ders kitabı olarak okutulmuştu. Nasıl okutulmasın ki? Akciğer hareketlerinin pasif olarak göğüs hareketleriyle ilgili olduğunu ve idrardaki şekerin varlığını ilk bulan kişi oydu. Ey şanslı kişi! Şimdi gelelim sandığın içinden çıkanlara ve anlamlarına. Bilseniz onlar benim için ne çok şey ifade ediyor. İlk olarak kum saatinden başlamak istiyorum. Kum saati benim için ne kadar değerli bir bilsen. Çünkü ona gereken önemi verirsen her şey çözülmüş olur. Bir kum saati zamanın nasıl hızlı aktığının en iyi göstergesidir. Her yeni doğan gün yerini bir sonrakine devretmek için gider. Onu incelediğinizde ilk başta çok ağır aktığını görürsünüz. Yukarıda biriken kum yığınının o incecik delikten geçmesinin çok zaman alacağını zannedersiniz. Takipten vazgeçersiniz. Bu bir yanılgıdan başka bir şey değildir. Tekrar dönüp baktığınızda o kum taneciklerinin hepsinin en altta olduğunu fark edersiniz. İşte o an anlarsınız ki artık zaman bitmiştir. Giden zamanı bir daha başa döndürmek çok zordur. Zaman bizim tahmin ettiğimizden çok daha değerlidir. Vaktinde yapılmayan işler bir süre sonra zamanın içerisinde kaybolur. Çoğu kez yapacaklarımız veya yaptıklarımız için üzülürüz. Aklımız başımıza geldiğinde ise zamanı geri çevirme şansımız olmaz. İşte sandığın tılsımı buradan kaynaklanır. Bu yüzden sana en değerli şeyi iyi kullanmanızı öneriyorum. Ey şanslı kişi, zamanı tut. Gelelim deriye çizilmiş insan yüzüne. O yüz öğreticimin yüzüdür. Ceylan derisine sadece el yardımıyla resmedilmiştir. Bazen ona bakmak bile yapacaklarım için kendimde gereken gücü bulmamı sağlamıştır. Onu size hediye etmek istedim. Ancak bu hediyem sizin kendi sandığınızı gömeceğiniz güne kadar sınırlıdır. Çocuklar birbirlerine baktı, İdris Ali hemen koşup sandığın içindeki deri parçasını getirdi. Yumuşak dokunduğunda, elle soğukluk hissi veren eskimiş deri parçasını açtı. Hepsi meraklı gözlerle deriyi incelemeye başladı. Uzay bir anda kardeşini fark etti. Ne olduğunu anlamak için hareketsiz olanları dinliyor ama ne yaptıklarını anlamıyordu. Diğerleri de durumun farkına vardı. Betülsena kısık bir ses tonuyla başladı. Bir deri parçasını inceliyoruz. Bu bir hayvan derisi. Dokunabilir miyim? Elbette. Çiğdem parmak uçlarıyla deriye dokundu. İlk dokunduğunda hafif bir ürperti hissetti. Sonra her iki eliyle derinin tamamında parmaklarını gezdirdi. Üzerinde bulunan kabartmalardan resmi anlamaya çalışıyordu. Betülsena bir yandan onu anlatmaya devam ediyordu. Burada görünen 50-60 yaşlarında bir kişi. Kafası boyun kısmına kadar resmedilmiş. Gövde kısmı yok. Ancak deri çok yıpranmış olduğundan çoğu yeri silik. Yine de saçları beyazlamış, uzun sakal olan bakışları keskin bir adam. Yüzü çok aydınlık. Sonra arkadaşlarına baktı. Dürüst olmak gerekirse ben tanıyamadım. Siz tanıdınız mı? Uzay ve İdris Ali dikkatlice baktılar. Hayır der gibi kafalarını iki yana salladılar. Uzay heyecanla okumaya devam et bakalım. Mutlaka kim olduğunu anlayacaktır dedi. Yan binadan gelen ses bir anda onları susturdu. Betül, kızım, geç oldu, gel artık eve. Anneciğim, biraz daha kalabilir miyim? Vakit çok geç oldu kızım. Yarın yine oynarsınız. Betülsena nemlenmiş gözleriyle arkadaşlarına baktı. Siz devam edecek misiniz? İdris Ali kararlı bir ses tonuyla yanıtladı. Hayır, size söz veriyorum. Ben de sizinle birlikte yarını bekleyeceğim. Ne diyordu Sait? Kırmadan, kırılmadan. Betülsena'nın gözleri nemlendi. Teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. İyi ki sizler gibi arkadaşlarım, kardeşlerim var. Çardakta oturan Neriman Hanım'ın da sesi duyuldu. Çocuklar, hadi artık, biz de gidelim. Uzay saatine baktı. 12'ye geliyordu. Zaman ne çabuk geçti anlamadım. Gece yarısına gelmişti. Hepsi birden aynı şeyi düşündükleri için gülmeye başladı. Ey şanslı kişi, zamanı tut. Çocuklar evlerine gittiklerinde bugünü ve yaşadıklarını düşünmeye başladılar. Hem bir an önce sabah olsun istiyor hem de heyecandan uyuyamıyorlardı. Her biri kendi hayal dünyasında bir başka ayrıntıyı düşünüyordu. Defter yarayı geçmiş olmasına rağmen hala kim olduğunu bulamamışlardı. Çiğdem kısık bir sesle abisiyle konuşuyordu. Ben en çok o kişiyi ve çukur kapları merak ettim. Neden kapları merak ettin? Kum saatinde zamanı tut demişti. Bunların da bir anlamı olmalı. Evet, haklı olabilirsin. Ben bu açıdan düşünmemiştim. Bir de ne Çiğdem, söyler misin? Hani bir söz vardı. Hiç kimse görmek istemeyen biri kadar kör değildir diye. Üzüldün mü? Hayır ama bu sözün ne için söylendiğini merak ettim. Derin bir sessizlik oldu. Çiğdem kafasını yastığa yaslamış, öylece duruyordu. Gören insanların aslında ne kadar şanslı olduklarını düşündü. İnsan nasıl olur da bunun farkına varmazdı, varamazdı. Sağlıklı olmak, dünyayı, çevreni, kendini görmek bir insan için ne büyük bir şanstı. Hele de herkes gibi olabilmek. Sonra kendini düşündü, uzun zamandır karanlık yalnız bir dünyanın içinde sıkıntıdan boğuluyordu. Birden sesleri düşündü. Ya duymasaydı? Ya sesler de olmasaydı ne yapardı? Sağır ve dilsiz, ses ve sözcüklerin olmadığı bir hayatın zorluğunu hissedebiliyordu. Seslerden yoksun bir kulak ve konuşamayan bir dudak. Onlar ne yapıyorlardı? Nasıl hayata sarılıyorlardı? Hep kızdığı durumuna ilk kez seviniyordu. Sesi duyabilmek, müziği duymak ne büyük bir mutluluktu. Şimdi kendisini şanslı hissetmeye başladı. Sonra gülerek abisine dönüp, ''Sen en çok neyi merak ediyorsun?'' ''O kişinin kimliğini ve o gizli bölmeyi.'' Çiğdem derin bir iç çekti. Fısıltıyla çıkan sesi titriyordu. ''Bu yaşadıklarımızın gerçek olduğuna inanamıyorum. Yerimde duramıyorum. İki gündür başka bir dünyadayım sanki. Çiğdem.
Efendim abi.
Aklına bir fikir geldi mi?
Biz bu kişinin kimliğini bulabiliriz aslında.
Nasıl?
Bekle bir dakika. Uzay koşarak içeriye gidip elinde koca bir kitapla döndü.
Korkuyorsan bana söyleyebilirsin.
Hayır, korkmuyorum. Benim için endişelenme, ben iyiyim. Hatta çok mutluyum.
Buna sevindim.
Ben her zaman senin yanındayım, bunu unutma.
Teşekkür ederim.
Bunu biliyorum.
Kardeşin odasından çıkıp kendi odasına girdi. İçi içine sığmıyordu. Gerçekten de iki gündür anlatılması güç şeyler yaşıyordu. Ayağa kalkıp aynaya baktı. Gözlüklerini çıkarıp aynaya yansıyan puslu gözlerine baktı. Sonra yeniden gözlüğünü takıp netleşen görüntüye gülümsedi. Saçlarını düzeltip hafifçe gülümsedi. Yan binaya yeni taşınan kızın ona bakışları ve gülümseyişi gözlerinin önüne geldi. İlk kez aynada gördüğü kendisine bu kadar yakın ve sevgiyle bakıyordu.
9. ayrımın sonu, sayfa 160.